Ayrım 12. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 150. 17. Saat 7. Akşam. Nergis satan kadınlar birer ikişer çekildi. Karşı yaka vapuru iskeleden kalktı. Işıklarını yakıp ağır ağır yakamozların arasından süzülmeye başladı. Palmiye ağaçları kalın kabuklu gövdelerine doğru sarkan dallarını yavaşça topladılar. Kemeraltı çarşısı bütün soluğunu bir anda bırakıp kimsesiz ıssız bir karanlığın içine gömüldü. Çarşının girişindeki tezgahın üzerindeki sararmış kitap, önünden hızla geçen insanların ardından bakıp gözlerini yumdu. Dağlardaki uzak mahallelerin ışıkları bir bir yanmaya başladı. Uzak mahallelere giden kalabalık otobüslerin içindeki esmer bıyıklı adamlar, çiçekli başörtülü yorgun kadınlar, ellerindeki torbaların dibindeki çürük meyvelere utançla baktılar. Yeni yetme çırak az ilerideki kıza dikti gözünü. Kızın aklı aşağıda, ışıklar içinde pırıl pırıl yanan kentte kaldı. Şimdi hepsi sessizdi. Onca yıldan sonra yeniden bir araya gelmenin tedirgin, sabırsız heyecanı durulmuş, uzun günleri ard arda ekleyerek tüketilen hayatı yanlışsız, eksiksiz anlatma telaşıyla başlayıp, yetersizliğin verdiği iç sıkıntısıyla biten cümleler kuytu köşelere saklanmıştı. Ve sessizlik, kocaman mavi gözleri olan derin bir boşluk olmuş duruyordu masanın üzerinde. Şimdi evdeki kopkoyu uçurumları, masanın üzerine bırakılan kimsesiz kağıtları, yabanıl bir ormanın içinde yolunu arayan çocukları düşünmenin vakti değil. Şimdi düşmanca bakan gözleri, eski sevdaları, uzanıp yattığı yerde yolunu arayan delikanlıyı, tatmin edici iç huzurunun hangi deliğe girmiş olduğunu, yoksulluğu ve yoksunluğu düşünmenin vakti değil. Şimdi yıllardan sonra masanın bir ucuna ilişip ağır ağır süzülen, vapura dalmış olan şişman kadının bir zamanlar neden keskin adımlarla yürüyüp gittiğini, beraber yürümeye söz verilen yolların birden niye ıssızlaştığını, çıt diye kırılıveren dalların unutmayı beceremeden ertesi güne nasıl başlayabileceğini, işsizliği, insanın genzini yakan rutubet kokusunu, ruhumuzu teslim alan iş günlerini, yorgunluğu ve bomboş günleri çekip uzatan can sıkıntısını düşünmenin vakti değil. Şimdi sadece Ayca'nın vakti. Birazdan onun sesi, nefesi, esintisi gelecek genç bir bedenin kıvrımları arasına saklanarak. Şimdi bir kere daha kor ateşlerde yanmanın vakti. Bir İzmir akşamında denize doğru ayaklarını sarkıtmış bu kıyı kahvesinde oturup, geçmiş dalgaların bir bir yaklaşıp kıyıya vurmasını seyreden dört kadın, yavaşça yaklaşan genç mavi gözleri gördüklerinde, gülmeye ve ağlamaya, serinlemeye ve yanmaya çoktan hazırdılar. "Ben Esin," dedi mavi gözlü çocuk. Utandılar, sevindiler, hem gülüp hem ağladılar. Bu barbar dünyaya huzurlu, parlak bir yıldızdan bırakılıvermiş gibiydi çocuk. Bir sabah vakti varılan güneşli, çınarlı bir köy kahvesi gibiydi. Şimdi onun dingin sesini dinlemenin vaktiydi. "Annem öldüğünde çok küçüktüm, biliyorsunuz. Neden beni bırakıp gittiğini anlamadım hiç. Kaza deniyordu evde. Talihsiz bir kaza. Yağmurlu bir gün deniz kıyısındaki caddeye biriken sular, biraz hız, biraz acemilik. Talihsiz bir kaza. Ama buna inanasım gelmiyordu nedense. Belki teyzemin ne zaman o günden söz edilse boynunu büküp suskunlaşmasından. Belki babamın yalnızca yasla açıklayamadığım yaralı ifadesinden. Hiç bitmeyen can sıkıntısından. Ve ne zaman ondan, annemden söz açsam hemen konuyu kapatıvermesinden. Bana kimse uzun uzun anlatmadı annemi. Kimse anlatmadı annemi uzun uzun. Biz neredeydik? Tanrım, bu nasıl bir yangın? Her şeyi paramparça edip küllerini savuran nasıl bir kasırga bu? Annen, hangisinden başlamalı? Gülüşünden mi? Hayatı ciddiye almadığını herkese inandırmaya çalışıp da bir kendini kandıramamasından mı? Sevdalanıp da kırılıveren kalbinden mi? Hayatı kederden sevince doğru itelemeye çalışan çocuksu ellerinden mi? Annem bir mektup yazmış. bir dostuna vermiş. Onda yıllarca durmuş o mektup. Bir gün beni aradı Ali Rıza Bey. Karaburun'dan, orada yaşıyormuş. Sanırım sizi de tanıyor. Zarfın üzerinde hepimizin adı varmış. O yüzden sizi aradım. Belki tek başıma gitsem yine de verirdi mektubu. Ama ben biraz da sizi tanımak istedim. Annemin ölmeye giderken bile unutmadığı arkadaşlarını. Anneannem söz ederdi bazen sizden. Romatizma ağrıları onu konuşamaz hale getirmediğinde, babam evde yokken. Birlikte geçirdiğiniz zamanları anlatırdı. Kapının eşiğine oturup yaptığınız sohbetleri. O kapının önündeydik yine diye düşündü Nihan. Son olduğunu biliyorduk ikimiz de. O kapının önündeki son konuşmaydı. Sık sık görüşeceğimize söz verirken bile biliyorduk. Artık aynı ufka bakamayacağımızı, aynı havayı soluyup aynı hayalleri kuramayacağımızı. İyi düşündün mü Aycan? Bunu yapmak zorunda değilsin. Başka bir hayat kurulabilir, dedim. Başka bir hayat. Evet, tabii kurulabilir, diye cevap verdi. Yalan söylüyordu. Başka bir hayatın hayali erişemeyeceği kadar uzaktı artık. Beni seviyor, dedi. Bana o kadar bağlı ki onu terk edemem. Çünkü, anlıyor musun? Anlıyordum. Terk edemezdi. Ben her şeyi ayarladım, dedi Esin. Babama hiçbir şey söylemedim. Onun yeniden geçmişe dönüp üzülmesini istemiyorum. Seval abla, babamın şimdiki eşi, iyi bir insan. Onu seviyorum. Hem bir de küçük kardeşim var, 6 yaşında. Bunları yeniden hatırlatmanın onlara bir yararı yok. Beni anlıyorsunuz, değil mi? Peki sen, diye sözünü kesti Özlem. Bu ağır ağır ağzından çıkan her sözü tartarak konuşan kıza şaşkınlıkla, karışık bir hayranlıkla bakıyordu. Ben her şeye hazırım. Çünkü rüyalarımda gördüğüm o dilsiz kadının konuşmasını, anlatmasını istiyorum artık. Şimdi ağlamanın, şimdi küçük bir çocuğun rüyalarındaki dilsiz annenin sesine kulak vermenin vaktiydi. Şimdi hayatın yorgun bir gemi gibi iskeleye demir atmasını seyretmenin ve durup nereden, hangi açık denizlerden geldiğine bakmanın vaktiydi. İki yanına sıralanmış sokak lambalarının aydınlattığı bulvardan geçerek denize açılan sokağın köşesindeki eski yüzlü bir otele girdiler. Odaya çıkar çıkmaz balkon kapısını serin geceye açıp dışarıya karşı dağlardaki ışıklara baktılar. Kimse elektriği yakmadı. Karanlığın içinde uzak mahallelerden çıkıp balkona vuran ölgün ışık, eteklerinde biriken taşları usulca dökmek, anlayışlı bir kalbe köprü kurup yürümek ve hesapsız kitapsız ağlayıp inlemek için yeterdi. Bu yangının gelip geçici olduğunu düşünmüştüm önceleri, dedi Canan, gözlerini bilinmez evlerin ışıklarına dikerek. Bir sabah uyandığımızda henüz hiçbir şeyin farkında olmayan bir bebek gibi tertemiz bir dünyanın ufukta yeniden parlayacağına inanmıştım. Öyle olmadı. Giderek her şey hızla kirlenmeye devam etti. Ediyor. Artık daha ötesi yok dediğimiz anda bile, daha büyük hayali bile zor rezillikler geliyor ardarda. Cezaevinde arkadaşlarla ranzanın üzerine oturup konuştuğumuz günlerde bile hayat daha kolaydı. Evet, dışarıda değildik. Dışarıdayken gözümüze çarpmayan küçücük ihtiyaçları bile karşılamak için büyük çabalar harcıyorduk. Ama yine de gülebiliyorduk, yağ tenekesinin üzerinde kızarttığımız sucukları yerken. Çünkü umutluyduk hala. Güzel günlerin ışığı henüz terk etmemişti bizi. O gece, Ozan'ı aradığımız gece, bu ışığı çoktan yitirmiş olduğumu düşündüm. Ne zaman bilmiyorum. Hayat ne zaman bilgeliğinden pay almak için gözümüzü kulağımızı dört açtığımız muhteşem bir deneyim olmaktan çıktı. Ben ne zaman payıma düşenlerden yakınır oldum, kendimi başarısız, yoksul ve aciz hissetmeye başladım. Gözümü benim olmayan yalancı değerlere diktim. Ne zaman bilmiyorum. Galiba bu kirlenmenin, bu paramparça hayatın dışında kalamadık hiçbirimiz. Özlem yüzüne bakmadı arkadaşının. O güne kadar hep hissedip de konuşamadığı, kah yorgunluktan, kah korkaklıktan erteleyip durduğu sözleri bu gece, bu eski bahar gecesinde duymak içini acıtıyordu. Dışında kalmak öyle zordu ki, dedi. Bir yandan gündelik hayatı sürdürmek zorundaydık. Yemek, içmek, uyumak, barınmak, yani lanet olası fani şeyler işte. Öte yandan ruhumuzu korumalıydık. Yapamadık. Bir gün Erdem'le birbirimize böyle uzak, böyle yabancı olacağımızı söyleselerdi, en ufak bir kuşku bile duymadan güler geçerdim. Şimdi anlıyorum ki onunla o zamanlar kuşku duymadığımız bir dünyayı paylaştığımız için öyleymiş. O dünya bizi düşmanlıktan, küçük hesaplardan, sinsi kuşkulardan korumuş. Her şeyi öğrenmişiz. Ama o dünyayı yitirdiğimizde ne yapacağımızı hiç düşünmemişiz. Şimdi ikimiz de o eski dünyayı özlüyoruz. Sessiz çığlıklar atarak güzel düşlerimizi geri çağırıyoruz. Bulamadığımızda da birbirimize düşman oluyoruz. O kadar tanımadığım bir kadınım ki onun karşısında, görseniz siz de tanımazsınız. Neşesiz, yorgun, her sözü çoktan kabuk tutmuş bir yaraya bağlayan bir nefretle dolu. Çekilmez bir kadın. Cemile gülümseyerek aldı sözü. Bense hiç çekilmez bir kadın olmadım. Yani bildiğiniz Cemo değildim hiç Nihat'ın yanında. Ne keskin, sivri dilli ne de uzlaşmaz. Hep anlamaya, uzlaşmaya gayret ettim. Kim bilir, belki de kavga edecek kadar baş başa kalamadık hiç. Hep kalabalıktı bizim hayatımız ve hep ertelenmeyecek sorumlulukları vardı onun. Yan yana yürüyorsak eğer, katlanmalıydım o fani sorunları üstlenmeye. Böyle düşünüyordum. Böyle değilmiş. Demek ki yürüdüğün yol kadar o yolda nasıl yürüdüğün de önemliymiş. Arkada kaldığında durup bekliyorlar mı? Sendelediğinde elinden tutup kaldırıyorlar mı? Yoksa koşup gidiyorlar mı? Nihat, kendimi en çaresiz, en zavallı hissettiğim bir zamanda açtı bu yarayı kalbime. Uzun zaman kendime gelemedim. Bir kedi nasıl yalaya yalaya iyileştirirse yaralarını, ben de aynı öyle yaptım. Sonunda oldu. Artık içimi acıtmıyor Nihat'ın hayali. Ama kızımın açtığı yara öyle değil. Bana babasını haklı bulduğunu söylediğinde içimde bir şey kırıldı ve hiçbir zaman iyileşmeyecek biliyorum. Buraya gelene kadar yol boyunca düşündüm o sözleri. O sözlerin aynasında kendimi gördüm. Ve anladım ki onun yalnızca babasının kızı olmasına izin vermişim. Çelik gibi bir kalbi olmuş onun. Babasının dediği gibi. Baş eğmeyen, zaafa düşmeyen. Ona kadınların kalbinin camdan olduğunu ve kırılıp tuzla buz olduğunda bile yaşamaya devam edebilme gücünü bulabildiğini hiç anlatmamışım. Hoş, ben de bilmiyordum ki bunu. Başım hep yukarıdaydı, gözlerim ileride. Oysa paramparça oldum. Şimdi söylemek zor, biliyorum. Kabullenmek istemeyeceksiniz kahraman Cemo'nun düştüğü hali. Ama bir adım daha atmak ve karşınızda çırılçıplak kalmak istiyorum. Ben. Ben artık ne geleceğe ne de insanlara inanmıyorum. Bunu yalnızca size söyleyebilirim. Beni anlarsınız, biliyorum. Bu gece, bu şehir, sizlerle olmak, yorgun vücudumu yumuşak bir yatağa bırakıvermek gibi. Dinlenmek istiyorum, uzun ve derin bir uykuya dalmak, sonra dinlenmiş bir çocuk gibi uyanmak. Nihan, karşı yakadan dönen vapurun ışıklarına bakarak dalgın bir sesle konuştu. Benim içinse bu gece, denizde geçirilen uzun, karanlık bir gecenin sonunda sabaha karşı beliren kara parçası gibi, korkudan öleceğimi düşündüğüm ve artık ölmeyi de önemsemediğim bir anda ufukta beliriverdiniz. Uğur'un ölüme gittiği gece Umutcan'ı da yitirdiğim, kendimi ise aramaya bile zahmet etmediğim uzun yılların başlangıcıydı. Ömrümü keskin bir bıçakla ortadan ikiye bölen ve hala kanayan, kanayan. Şimdi bu gece buradan karşı dağlara bakarken sanki orada parlayan küçük ışıklardan biri bizim eski evimiz, gençliğimiz, umutlarımızmış gibi geliyor. Elimi uzatsam orada hala yanan o mumu sönmeden elime alsam. Şu uzak ışıkların yakın göründüğü o zaman parçasında demir atsak. İçeriye girdiler. Küçük otel odasına sıralanmış yabancı yataklara uzanıp yorgun ruhlarını iyice yorganların altına gizlediler. 18. Gün doğuyor. Karşıdaki dağların ardında ilk aydınlıklar. Gün doğuyor. Anlatılmadık bir hayat parçası kaldı mı? her zaman kalır. Bir türlü akşama varmayan saatlerin aceleci ve aylak sıkıntısı, an be an beklenen ve doğmayan günün ölümcül çarpıntısı anlatılabildi mi? Anlaşılma ihtiyacı, kalbin ağrısını bir başka kalbin sarması için sonuna kadar açılan kapılar ve o kapılardan içeriye yalnızca ılık, anlayışlı bir meltem rüzgarının girmesine duyulan yakıcı ihtiyaç pişmanlık duyar mı bir gün? Kapıları açan bu uzun geceden. Gün doğuyor. Aydınlanan odada birbirlerinin giderek belirginleşen yüzlerine baktılar. Gecenin her şeyi gizleyen, karanlığında ortaya dökülen ve her biri yeniden yerlerine hapsedilmiş itirafların, odanın loş köşelerinden fırlayıverip bükülmüş bir dudak, gölgeli bir bakış olarak karşılarına dikilip dikilmeyeceğini korkarak merak ediyorlardı. Ama her şeye rağmen dinlenmiş, arınmış, yeni uyanmış bir bebek gibi aydınlıktı yüzleri. Hiç konuşmadılar. Geceyi anımsatan küçücük bir sözün büyüğü bozacağını, karanlığın içine gizlenenlerin sabahın çiğ ışığına taşınmaması gerektiğini bilecek kadar uzun kederler yaşamışlardı. Gülüşlerindeki endişe dağıldı. Kuş gibi hafif fırladılar yataktan. Gece bitmişti. Bir saat sonra Karaburun'a giden yolda deniz şehirlere bulanmış kirli laciverdi renginden arınıp masmavi neşeli koylara, her birine bir inşaat firmasının tabelasının dikildiği çöp ve hurda yığını arsalar, uçsuz bucaksız zeytin ağaçlarının arasına gizlenmiş çeşmelere, kirli gri sokaklarda telaşlı hamam böcekleri gibi koşuşturan insanlar, su başlarına, zeytinle dolu küplerin, bal ve pekmez kavanozlarının ardında oturmuş, geniş bir zaman diliminde yaşayan, geniş gülüşlü, kırışık suratlı, telaşsız ihtiyarlara dönüştüğünde, işte tam o zaman gecenin ağırlığı ufukta gitgide kayboldu ve yeni bir gün başladı. Özlem gözünü yoldan ayırmadan şarkı söylemeye başladı. Gurbete kaçacağım, o lacivert ülkeye, o yolunda gözyaşı, çeşmesi, kuru köye. Cemile yavaşça katıldı şarkıya. Canan neşeyle parmaklarını camın kıyısına vuruyordu. Nihan yüzünü daldığı manzaradan çevirip başını yanı başında oturan Cem onun omzuna yasladı. Şarkı bitince "Hadi devam et, susma," diye mırıldandı. Sevdiğin bir omuza yaslanıp temiz bir havayı ciğerlerine çekip ufku kaplayan maviyle yeşile bakıp bir de güzel bir şarkı dinleyip başının içindeki tatlı rehavete kendini kaptırıp "Of, böyle güzel bir uyuşukluğu nasıl da özlemişim." Araba ana yoldan ayrılıp kıvrıla kıvrıla yükselen şose yola saptığında zeytin ağaçlarının yerlere değen dallarının arasına gizlenmiş kekik kokusu içeriye doldu. Özlem sesini yükselterek devam etti. "Evvel zaman içinde dostlar, ağaçlara ev kurardık. Tatlı bir düş içinde bir yere, bir göğe bakardık. Evvel zaman içinde, yemyeşil bir ağacın güneşli dallarında yaşarken, umutlu sıcak düşler kurarken, salıncağımızın sağlam iplerine tutunup bulutlara değecek kadar havalanırken." Uyuyakaldı Nihan. Düşünde resim sehpasının başındaydı. Deniz kıyısında güneşin altın rengine boyadığı kumların üzerinde oturuyordu. Dalgalar arada bir ayaklarına kadar ulaşıyor, sonra yavaşça geri çekilerek kumun üzerinde küçük ıslak çukurlar bırakıyordu. Nihan üzerinde gökkuşağının bütün renkleri olan kocaman palete sevinçli bir şaşkınlıkla bakıyor ve elindeki fırçayı paletteki binbir renge bulayıp yavaşça tuvale dokunduruyordu. Dokunduğu yerde birdenbire kırmızının, yeşilin, morun binbir tonu çıkıveriyor, resim giderek bir şölene dönüşüyordu. Ama tuvalde beliren resmin ne olduğunu bir türlü göremiyordu. Yakından, sonra biraz uzaklaşarak tuvalin yerini güneşe göre değiştirerek bakıyor ama bir türlü seçemiyordu. Uzaktan martıların çığlıkları geliyordu. Nihan onlara baktığında denizin üstünden uçarak dağların ardına doğru kayboldular. Suyun şırıltısı, tüm hücrelerine kadar sızan güneşin sıcaklığı bedenini yavaşça uyuştururken resmi bitirmeye çalışıyor. Bir yanda ne yaptığını görememenin korkusu, öte yanda bunca rengi bir araya getirmenin sevinciyle durmadan sallıyordu fırçayı. Nihan uyan, geldik işte bak, köye bak. Pek de değişmemiş, gördün mü? Uyandı. Tepeye kurulmuş küçük köy burada duruyor işte. Hiç bırakıp da gitmemişiz gibi. Zaman hiç uğramamış sanki buraya. Zaman aşağıda ölümlü insanların kurduğu ölümlü şehirlerde hüküm sürüyor. O ölümlü şehirlerde zaman nicedir ücretli zaman olarak yaşanıyor. Burada ise zaman ömür demek. Meydandaki çınar ağacının ömrü, tahta iskemlede oturup sağa sola bakmaktan, hep bakmaktan yorulmayan şu yaşlı adamın ömrü, kahvenin önündeki çeşmeden akan suyun, ağır ağır yükselen güneşin altında kocaman ekmek kırıntılarını sürüye sürüye yuvasına taşıyan karıncanın ömrü, toprağın en serin, en gölgeli yerine uzanıp üzerine konan sinekleri hiç kıpırdamadan, yalnız kuyruğunu sallayarak kovalayan şu yaşlı köpeğin ömrü, dağlardan topladığı kekiği, ada çayını tek tek acele etmeden sabırla birleştirip demetler yapan yaşlı kadının ömrü, babasının elinden tutup berbere götürdüğü şu küçük oğlancık için neyse zaman, burada da o. Şeker yediği günün sevinci zaman. Elindeki sopayla atçılık oynarken havlayarak gelen köpeğin korkusu. Bu köyü ilk gördüklerinde yine aynı şeyleri hissetmişlerdi. Otobüs kıvrılarak çıkan yolu homurtularla tırmanıp köy meydanına vardığında çınar ağacının dibine yayılmış kahvede soluklanmışlar ve zamanın buraya uğramadan geçip gittiğini, bu köyün yalnızca kendine ait öncesiz, sonrasız bir zaman diliminde asılı olduğunu düşünmüşlerdi. Oysa aşağıda, şu tepeden biraz aşağıda kanla yazılıyordu günler. Kör bir şiddetle çalıyordu saatler. Her gün kalemler kırılıyor, ölüm fermanları veriliyor, bir fidan daha düşüyordu toprağa. Korkuyorlar demişti Özlem umutla, pansiyonun bahçesindeki sedire uzanmış yıldızlara bakarken. Bu isyandan, bu direnişten korkuyorlar. Onun için bu kadar vahşice saldırıyorlar. Canan onun kadar umutlu değildi. Korkup korkmadıklarını bilemem ama artık freni boşalmış bir araba gibi yokuş aşağı kayıyoruz hızla. Bunun sonunu görebiliyorum, bir yere çarpacağız diye cevap vermişti. Nihan birden ürpermiş, yün hırkasının önünü ilikleyerek Eylül geldi demişti. Geceler serinledi artık. Sonra eklemişti. Babandan haber aldın mı? Bir kutlama gecesinde semaha dururken vurulan çocukların fotoğrafını gazeteden kesmiş, yatağının başucuna yapıştırmış ve günlerce ağıt yakmıştı Hasan amca. Aldım, iyice yaşlandı artık. Bin tane tembihle yolladı beni buraya. Ne işiniz var dağın başında diye de söylenip durdu. Bunun üzerine Aycan gülmüş, annem de söylendi demişti. Kız başınıza nerede kalacaksınız falan filan. Ama bir yandan rahatladığını da hissediyorum. Ne de olsa şehrin karanlık sokaklarında değiliz. Birlikte gülmüşlerdi. Bütün karanlığına rağmen sokaklar hala onlarındı. Ve hala ölüm onlardan çok uzakta koşan belirsiz bir gölge gibiydi. Ertesi sabah uyandıklarında kahvaltı için köye çıkmaya karar vermişlerdi. Saat başı geçen külüstür otobüs meydana vardığında ortalığı kaplayan sessizliğin her zamankinden farklı bir ağırlığı olduğunu sezdiler. Dükkanların önü bomboştu. Ne her sabah kaldırımı sulayıp süpüren yaşlı kasap, ne alçak duvarın üzerindeki eski yağ tenekelerinde büyüttüğü sardunyalarına su verirken onlarla konuşan bakkal kadın, ne de çeşmenin önünde birbirlerine avuç avuç su atıp eğlenen çocuklar. Hiçbiri yoktu. Kahveye doğru yürüdüklerinde duvara tutturulmuş siyah beyaz televizyonun çınlayan sesinden başka hiç ses olmadığını fark ettiler. Tembel tembel uyuklayan köpek bile sağından solundan kimsenin geçmemesine şaşırmış gibi çevresine bakınıyordu. Sessizlik televizyondan yükselen sesin altında eziliyor, ağırlaşıp koyulaşıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde ülke yönetimine el koymuş olup korkuyla alçak duvarın üstüne çökmüşlerdi. Binlerce yıl öncesinde verilen kardeşlik kavgasının toprağından cansuyu almaya gelmişlerdi buraya. Oysa bu güzel, bu bereketli toprak sonbahar göğünün altında parçalara bölünüyor, ufalanıp dağılıyordu. O anda Nihan'ın fısıldadığını duydular. Zamandan saklanamadık. O gün yalnızca Nihan'ın duygularını anlatan bu sözler, yıllar içinde o Eylül sabahını anlatan bir hatıra olup kazınmıştı hepsinin yüreğine. Kahveye oturmadan önce yüzlerini yıkadılar çeşmede. Çok yaşayan, çok gören, çok bilen, yaşlı bakışların önünden geçip tahta iskemlelere oturdular. Uzaktan bakan ve yanlarına gelmek için soluklanmalarını bekleyen delikanlıya bakıp işaret ettiler. Delikanlı elinde beziyle koşup geldi. Masayı sildi. "Buyurun abla, hoş geldiniz." "Hoş bulduk. Biz çay istiyoruz. Bir de kahvaltılık bir şeyler." "Tost?" "Yok, tost değil. Simit, yani gevrek yok mu? Bir de peynir. Aldırırız abla." 10 dakika sonra önlerine hazır edilen dilimlenmiş ve üzerine kekik serpilip sızma yağ gezdirilmiş domatese, çıtır çıtır sıcak gevreğe ve tulum peynirine çocuksu bir iştahla saldırdılar. Delikanlının su bardağında getirdiği yeni demlenmiş çayı içerken, öncesiz sonrasız havada asılı duran zamanın huzurlu gölgesine yaslanıp dinlenirlerken, Özlem bardakları toplayan delikanlıya sordu. "Biz birini görmeye geldik. Ali Rıza." "Hoca mı?" "Evet, üniversitede hocaymış eskiden." "Bizim Ali Rıza hoca desenize. Yukarıdadır evi, kara fırını az geçince. Kime sorsan deyiverir." Çocuk uzaklaştığında Cem'e atıldı. "Siz tanıyor musunuz bu adamı?" Özlem, "Hayal meyal, eğer tahmin ettiğimiz kişi ise felsefeden de pek konuşmazdı. Ama silik biri gibi de değil. Ne bileyim işte." "Baran diye bir sevgilisi vardı," dedi Canan. Ona kara sevdalı olduğunu anlatmışlardı yurtta kalırken. Kız bir ara "burası değil benim yerim" diye tutturmuş, gitti gidecek. Oğlan yıkılmış, hatta intihara bile kalkıştığını söylemişlerdi. Abartı mıdır bilemem. Kız da dayanamamış mı ne, oğlanı bırakmamış. "Allah Allah, ilginç hikaye de bizim Aycan o kadar yıl sonra nereden bulmuş bunu?" dedi Cemo. Sonra sıkıntı ile ekledi. "Neyse, birazdan öğreneceğiz nasılsa." Meydandaki parkın içinden geçip kara fırının önüne geldiklerinde kime sorsalar gösterdi evi. Yığma taş bir köy eviydi. Ufak bir bahçesi vardı. Pencerelerin sarı tahta kepenkleri ardına kadar açıktı. Bahçede küçük sivri biberler, yeni kızarmaya başlamış domatesler, ufacık salatalıklar, alacalı mor patlıcanlar ekiliydi. Sabahın erken saatlerinde kullanılmış olduğu, toprağın ıslaklığından belli olan ince hortum, oluğun içinden arkaya doğru uzanıp yan duvarın dibindeki tulumbaya bağlanıyordu. Tulumbanın hemen yanında bir erik ağacı, onun dibinde de bir leylak vardı. Mor salkımlar evin önündeki küçük balkonu dört bir yandan kuşatıyor, balkonun neredeyse tamamı çiçeğin serin gölgesinde kalıyordu. Dört kadın gölgeli balkonu, çiçeği, ağacı, tahta kepenkleri ve yeni sulanmış sebzeleriyle önlerine çıkan bu kendine ait yabancı gözlere kapalı resmin karşısında tozlu asfaltlardan çıkıp gelen ayakkabılarıyla bahçeye dalmaya çekindiler. O anda bir adam kapıyı açıp dışarı çıktı ve onlara doğru seslendi. "Gelsenize. Şey, Ali Rıza Bey değil mi?" "Evet evet, hadi gelin." Bahçe kapısını açıp adama doğru yürüdüler. Adamın orta boyuna, ince gövdesine uymayan, adeta o gövdeye sığmayıp dışarıya taşan gür bir sesi vardı. "Hoş geldiniz" derken sesi, kuvvetle kavrayıp sıkan elleri kadar güçlü ve sıcaktı. Gölgelerden sıyrılıp gelen o kestane saçlı, sessiz, sevdalı çocuğa benzemiyordu pek. Yarıdan çoğu beyazlaşmış sakalları iyice yaşlı gösteriyordu onu. "Şu gölgedeki sedire geçin. Ben size bir ayran getireyim hemen," dedi adam. Göz açıp kapayıncaya kadar içeri girdi. Çıktığında elinde ayranla dolu bardakların dizili olduğu bir tepsi vardı. "Buyurun." Özlem bir iki öksürüp söze girdi. Nasıl başlayacağını, ne diyeceğini hiç bilmiyordu aslında. Ama böyle durumlarda arkadaşlarının ona kaş göz edip konuş diye dürtüklemelerine alışkın olduğu için görevini bilen bir sayın memuru gibi konuşmaya başladı. "Ali Rıza Bey, biz..." "Lütfen bey demeyin bana. İsterseniz hoca diyebilirsiniz. Hem hatırlamadınız mı beni? Aynı bahçeyi paylaşıyorduk. Felsefedeydim ben." "Evet, aslında..." Hayal meyal hatırlıyoruz. Siz söyleyince daha belirgin tabii. Biliyorsun, biz buraya bir mektup için geldik. Sendeymiş. Aslında bunun hikayesini bilmiyoruz ve merak ediyoruz. Yalnızca Esin'in anlattıklarından. Esin nerede? Bu akşam gelecek otobüsle. Tamam. Şimdi isterseniz biraz dinlenin. İçeride küçük bir oda var. Orada uzanabilirsiniz. Sonra konuşalım. Esin de gelince olur mu? Özlem şaşırmıştı. Karşı çıkacak oldu ama adam sözünü bitirir bitirmez kalkıp içeri girmiş, başında bir şapka ve elinde bir pazar çantasıyla çıkmıştı. Ben biraz çıkıyorum. Ev sizin. Girip dinlenin. Mutfak hemen şurada. Banyo karşısındaki odanın yanında. Görüşmek üzere. Ve kimsenin bir şey söylemesine fırsat vermeden çıkıp gitti. Gölgede birbirine dik gelecek şekilde konmuş sedirlerin üzerinde, ellerinde boş bardaklar, öylece kala kalmışlardı. Nasıl bir adam bu? Bir an önce mektubu alıp kalacak bir yer ayarlasaydık kendimize, diye söylendi Özlem. Bu olayı duyduğumdan beri anlayamadığım bir şey var zaten, dedi Canan. Aycan neden bize yazdığı mektubu bu adama vermiş ve eğer Aycan bu mektubu yazdıktan sonra... Sesi titredi. Cemile, Canan'ın bıraktığı yerden devam etti. Bu mektubu yazdıktan sonra öldüyse, yani mektup bırakmayı düşündüyse, ölümü kaza değil, intihardı, öyle değil mi? Aman Allah'ım, düşünmek bile istemiyorum. Özlem atıldı. Eğer böyleyse, yani düşündüğümüz gibiyse, bu korkunç bir rastlantı değilse, o halde bu adam neden mektubu aldı ve onun ölümüne engel olmadı? Yıllarca saklanmak üzere kendisine emanet edilen bu mektubu, sorgusuz sualsiz öylece kabullenir mi insan? Öyleyse, ya çocuklar, benim kafam darmadağın oldu. Adam bir konuda haklı, içeri girip dinlenelim biraz. Beni hiç ellemeyin, dedi Nihan. Burada şu mor salkımın yanında o kadar iyiyim ki. Nihan'ı balkonda bırakıp içeri girdiler. Balkon kapısının açıldığı salonda 3 tane koltuk, bir de geniş bir sedir vardı. Uzun masa, salonla mutfağı ayıran geniş mermer setin hemen önüne konmuştu. Ev büyük pencereleri, beyaz badanalı duvarları ve az sayıdaki eşyasıyla daha ilk anda bir ferahlık duygusu uyandırıyordu. İçeriye doğru yürüdüler. Adamın söylediği oda aslında tek bir oda gibi görünen 2 ayrı bölümden oluşuyordu. Bir paravanla ayrılmıştı ve daha küçük olan kısmın koridora kapısı yoktu. 3 yatak, 1 ranza, bir de küçük bir elbise dolabı konmuştu odaya. Yalnız yaşayan bir adam için bu kadar yatak fazla değil mi? Geleni gideni çok herhalde. Yataklara uzandılar. Hepsinin kalbi akşam neyle karşılaşacaklarını bilmemenin verdiği tedirginlikle korkmuş bir kuşun kalbi gibi tıpırdadığı halde kepenkleri kapalı, kanatları ardına kadar açık pencereden gelen kuş seslerini karpuz kavun dolu traktörün satıcının sesine eşlik eden homurtusunu dinlerken farkında bile olmadan sıkıntılı ama derin bir uykuya daldılar. Nihan üzerine bırakılıveren ince örtüyü hissedip iyice sarındı. Derinden gelen tabak çanak tıkırtıları, 1/2 açılan çeşmeden akan suyun şırıltısı, yavaşça balkondan geçip bahçeye inen, sonra geri dönen adımların sesi belli belirsiz kulağına ulaşıyor, ona çocukluğundaki uykuları hatırlatıyordu. Babanın gelmediği, annenin mutfakta tıkır tıkır sesler çıkararak iş yaptığı akşamlarda, odadaki sedirin üzerinde daldığı en hafif ve en derin uykuları. Omzunda bir el dokununca yerinden sıçradı. Babam geldi. Yine kızacak. Niye burada uyuyorsun diyecek. Yatağın yok mu? Affedersin. Affedersin. Korkuttun mu? Nere olduğunu çıkaramadan üzerine eğilen adamın yüzüne korkuyla baktı. Benim Ali Rıza, yemek hazır, onun için uyandırdım. O anda burnuna kızartma kokuları geldi. Patlıcan kızartması. Gülümsedi. Saat kaç diye sordu. 4'e geliyor. Arkadaşlarını da uyandır istersen. Ben odanın kapısını tıklattım ama duymadılar. Yerinden kalktı. Açlıktan içi eziliyordu. Uzun zamandır unutmuş olduğu iştahlı bir açlık duygusu. Uzun masanın üzerine çiçekli bir örtü serilmiş, tabaklar bardaklar dizilmişti. İnanmıyorum, hem kızartma hem de domatesli pilav, güldü adam. Musluğun başında elindeki yeşil otları yavaşça tek tek ayıklayıp yıkıyordu. Bunlar ne? Radika, salatası yapılır, hiç yemedin mi? Bilmem, belki çocukken. Nerelisin? Göçmen benim annem, Selanik'ten. O halde bilmen gerek bu otları. Dedim ya, çocukken annem böyle şeyler yapardı ama ben unutmuşum. Belki tadından çıkarabilirim. Zaten benim bu otların hepsini tanıyıp ayıklayıp pişirecek bir damak kültürüm yok. Yemek yemek karnımı doyurmaktan ibaret galiba. İnsanın nasıl yediği ile nasıl yaşadığı arasında doğrudan bir ilgi varmış, biliyor musun? En eski çağlardan beri insanların ne pişirip nasıl yediklerine bakınca kültürleri ortaya çıkıveriyor. Adam sanki elindeki otları nasıl pişireceğini anlatır gibi sade basit sözcüklerle konuşuyordu. Mesela köylüler elleriyle yerler. Çünkü kendi üretimlerinin sonucudur yemek. Yabancı değildirler ellerinde tuttukları şeye. Nihan birden kilometrelerce uzak bir şehirden gelip bu köy evinde, bu musluğun başında daha önce hiç tanımadığı, okul yıllarından bir gölge halinde bile hatırlamadığı bu adamla sanki bin yıldır tanışıyorlarmış gibi yemek yemenin felsefesi üzerine konuştuklarını fark edip irkildi. Gerçeküstü bir tablodan fırlamış figürlere benziyoruz diye düşündü. Daha doğrusu ben bu adamın tablosunun üstüne konan saygısız bir sinek figürü gibiyim. Gidip kızları uyandırayım. 12. ayrımın sonu. Sayfa 169.